Ayrım 6.
Visrua. Cemal Paşa hükümetin hemen bütün nazırlıklarının vekili gibi bir şey olduğundan karışmadığı hiçbir iş yoktu. Onun için karargahında kendine yardım eden yerli ve yabancı uzmanlar eksik olmamıştır. Eski eserler ve şehircilik uzmanı bile vardı. Biri Berlin Müzeleri Müdürü Profesör Weygand, öteki Roma Akademisi üyelerinden İsviçreli Profesör Churher idi. Almanlar harpten sonra imparatorluğu sömürgeleştirmeyi düşündükleri için en kuvvetli kimseleri yedek subay olarak aramıza göndermişlerdi. Öyle sanıyordum ki Anadolu ve Suriye için en iyi incelemeler bu Almanlar tarafından yapılmıştır. Cemal Paşa'nın hüneri bu ihtisaslardan istifade etmekteydi. İhtisası onun kadar iyi kullanan ve verimlileştiren devlet adamına pek az rast geldim. Yazık ki bütün eseri şimdi bizim olmayan topraklar üstünde kaybolup gitmiştir. Filistin bozgunundan sonra hususi bir trenle İstanbul'a dönerken ancak o zaman Cemal Paşa Anadolu'nun fakir topraklarına bakarak keşke buralarda vazife almış olsaydım demişti. Fakat 1914'te Cemal Paşa'nın imparatorluğa imanı kuvvetliydi. Suriye ve Filistin'i Osmanlılaştırabileceğine şüphesi yoktu. Haydarpaşa istasyonunda eğer Mısır'ı almadan dönersem diye şimdi tekrar etmek istemediğim nutku hatırlardadır. Şehircilik diye bir ihtisas olduğunu ve bir planın ne demek olduğunu Churher'den öğrenmiştik. Gene Churher, Vedat ve Kemal Beylerin Türk mimarisi diye ortaya attıkları üslup için beni uyandıran adam olmuştur. Cami kemerli bir hana veya çeşme pencereli bir eve bakarken nasıl tahammül ediyorsunuz dedi. Türkler kadar bani yani bina yapıcı bir milletin cami mimarisi, çeşme mimarisi, türbe mimarisi olur da ev, bahçe ve han mimarisi nasıl olmaz? Cemal Paşa Rumeli Hisarı'nı tamir ettirerek deniz müzesi yapmaya karar verdiği zaman bir komisyon toplamıştı. Komisyondaki Türklerin kararı Hisar'ın eski külahlarını geçirerek ona ilk manzarasını vermekti. Churher isyan etti. Hisar'ı tamir edeceksiniz, uğraşacaksınız ve para sarf edeceksiniz. Eğer ondan sonra boğazdan geçen bir yolcu sanki tamir edilmiş de ne olmuş derse bu işe memur ettiğiniz mimarın en büyük şerefi bu mu olacaktır? Hisarları külah giydirmekten kurtaran Profesör Churher olmuştur. Churher, Şam ve Beyrut için birçok planlar yaptığı gibi İstanbul tarafı için de sandıklarla projeler hazırlamıştı. O da Profesör Jansen'in fikrindeydi. İstanbul'un kıymeti İstanbul tarafıdır ve en bozulmamış yaka odur. Bu yaka kurtarılmak için zaman geçmiş değildir. Cemal Paşa yabancı uzmanların yardımıyla örnek çiftlikler de yapmıştır. Taaneyel bu çiftliklerden biridir. İş adamı olduğu için bürokrasi ve memur zihniyetini iyiden iyiye yıkmıştır. Bir vakitler ordu müesseselerinde bütün müracaatların 24 saatte hallolunması emrolunmuştur. 24 saatte herhangi bir işi bitiremeyen memur kendi büyüğüne sebebini söylemeye mecbur olduğu gibi müracaat sahibi amirin kapısını vurup işinin bitirilmediğini haber verebilirdi. Esaslı yollardan biri yapılacaktı. Yolun belli bir zamanda bitmesine lüzum vardı. O zamanlar Lübnan'da oturuyorduk. Cemal Paşa Şam valisi Hulusi Bey'e, eski nafiye nazırı mühendis, bu tarzda emir verdi. Hulusi Bey, fennen imkan yoktur diyor ve bu imkansızlığı ispat etmek için baş mühendisi yola çıkardığını yazıyordu. Baş mühendis Ayin Sofar'a geldi. Koltuğu, çanta ve dosya doluydu. Bu yığınlarca kağıt ve cetvel yalnız bir şeye yarayacaktı. Orduya lazım olan yolun ordu için lüzumlu olduğu zamanda yapılamayacağını ispat etmek. Baş mühendisi komandanın yanına ben götürmüştük. Kendinden pek emindi fakat daha kapıdan girer girmez Cemal Paşa suratını astı. Şimdi koltuğunuzun altına ne varsa hepsini şu masa üstüne atınız dedi. Mühendis şaşırdı. Hepsini son kağıda kadar ve şimdi karşımda durunuz. Gözlüklü mühendis boş kollarıyla dikili kaldı. Size yalnız şunu emrediyorum. Bu yolun o tarihte bitmesi için ne kadar paraya, ameliye, kazma ve küreye ihtiyacınız vardır. Gidip dairelere haber vereceksiniz ve doğru Şam'a hareket edeceksiniz. Yol o tarihte bitmezse sizi son taşların atıldığı yerde idam ettireceğim. Baş mühendisin idam edilmediğine tabii şüphe etmezsiniz. Yol saati saatine bitti. Bugünkü okurlar bu idam sözüne şimdi hayret edeceklerdir. Büyük harpte öldürmek, astırmak, vurdurmak sözleri 5 lira ceza gibi hafif kıymetler almıştı. Bir gün Beyrut'ta bir telgrafçının önüne bir dakika geciktiren idam olunur. İhtarlı doğrudan doğruya yahut transit olarak bir tomar telgraf yığılmış olduğunu ben görmüştüm. Bu adamın 1000 parça edilmesi lazımdı. İfratlar bırakılırsa bürokrasiye karşı her türlü şiddet benim hoşuma gider. Bürokrasi bilhassa bizde tembelliği, kafasızlığı, kötü niyeti, bilgisizliği meşrulaştırmak demek olmuştur. Cemal Paşa'nın hüküm ve nüfuzu arttıkça dedikodular da çoğaldı. Kumandan her cuma günü selamlığa gider ve alayını adeta halife alayı gibi zengin ve gösterişli tutardı. Başka törenleri de pek şatafatlıydı. Acaba isyan ederek krallığını mı ilan edecek gibi rivayetler bu yüzden yayılıyordu. Bir aralık İttihatçı liderlerden ve Talat Paşa'nın yakını İsmail Can Bulat bir teftiş seyahati yapmaya bile kalktı. Cemal Paşa kendisini geri çevirtti. Cemal Paşa yolsuzluk yapmazdı fakat ihsanları da boldu. Mesela hatırı sayılır ziyaretçilerine İstanbul'a ipekli kumaş götürmek izni verirdi. Herkes işlerin iç yüzünü bilmediğinden düşmanları bundan faydalanarak Cemal Paşa'nın ticaret yaptığı dedikodusunu bile çıkarırlardı. Cemal Paşa'nın o sıralarda yazdığı pek sert mektuplar sonradan yayınlanmıştır. İsmail Can Pulat'a yolladığı mektupta diyor ki, ''Bana gayet mevsuk olarak haber verdiler ki sen bazı mahafilde benim ipek meselesi alışverişinden komisyon aldığımdan bahsediyormuşsun. Evvela bu komisyon almak meselesi katiyen yalandır ve onu zannedenler ve söyleyenler ancak alçaklar olabilir.'' Saniyen ben kabahatleri yalnız aldıkları emri ifa etmekten ibaret olanların değil, namus ve şerefime alçakça tecavüz edenlerin kafalarını patlatmak için tabancasını istimal etmesini bilenlerdenim. Dipnot, İsmail Can Bulat muhalefet partisi iktidara geldiği zaman kendisini tutmaya gönderilen bir komiseri tabanca ile öldürmüştü. Seninle aramızdaki rabıta ve münasebetleri bugünden itibaren kamilen kırmış olduğumu beyan ederim. Cemal. Talat Paşa'ya yazdığı mektubun şu parçaları da Cemal Paşa'nın en yüksek nüfuzlara karşı dahi sesini ne kadar yükseltebildiğini gösterir. Bana haber veriyorlar ki siz Mahut İpek meselesini yine bana karşı vasıtayı müdafaa ve tahaffuz olmak üzere ortaya atmış ve tufeylileriniz vasıtasıyla ihvan ve rüfeka meclislerinde alenen mevzu bahsettirmek cüretine kadar ileri gitmişsiniz. Ben size şurasını açıkça söyleyeyim ki artık sizin yaptığınız haddi marufu çoktan aştı ve size karşı silleyi tedip uzatmaya beni mecbur etti. Bu mektupta eski hikayeler de değişilmektedir. Vaktiyle Mahmut Şevket Paşa öldürüldükten sonra bazı iddiatçılar Talat'ın yeni hükümete dahiliye nazırı olarak girmesini istememişler. Cemal Paşa'nın nazırlığını tercih etmişler. Sonra Talat Cemal Paşa ile yeni sadrazamın arasını açmış. Harbiye nazırlığına onun getirilmesi için uğraşmış. Daha sonra Almanlarla yapılan ittifak Cemal Paşa'dan saklanmış. Nihayet Mısır fethi bahanesiyle Cemal Paşa İstanbul'dan uzaklaştırılmış. Bunlar hep Talat'ın oyunlarıymış. Hatta Talat demiş ki, canım Mısır fethi olmazsa bile Cemal Paşa ya şehit olur yahut ordusu berbat ve perişan olunca beynine bir tabanca sıkarak bizi kendinden kurtarır. Bunlar o zamanki liderler arasındaki gizli husumetleri göstermek bakımından ilgilendirici. Yalnız birinin hakikat olmasını isterdim. Keşke Enver yerine Cemal Harbiye Nazır olsaydı. Birinci Dünya Harbi'ne girmezdik ve batmazdık. Kanun. Efendimiz kanunu getirdim. Ne kanunu? Bir mesele için emir buyurmuştunuz. Halbuki elimizdeki kanun sarihtir. Bu mesele emriniz gibi halledilemez. Yaverine dönerek. Bana bir müsvedde kağıdı getiriniz. Ve hemen Harbiye Nazırlığı'na müstacel bir telgraf. Şu numaralı kanunu hemen bu şekilde değiştirerek bana metnini müstacel telgrafla bildiriniz. Bir kumaş bile bu kadar kolay ısmarlanmaz. Yukarıda bürokrasiden şikayet etmiştim. Bütün şikayetler doğru olabilir. Fakat büyük harbin kanun kafası bürokrasi kadar zararlıydı. Meşhur kavur, en fena şambır en iyi antişambırdan daha iyidir demiş. En fena kanun en iyi kanunsuzluktan daha iyidir denebilir. En doğrusu kanunun iyi yapılması olduğuna şüphe yoktur. Kanuna güvenlik ve saygısı olmayan yerde zarar o kadar büyüktür ki hiçbir fena kanun memlekette o kadar ziyan vermez. Cemal Paşa Boyacı köyündeki yalısında son günlerinden birinde bir şey yapmak istiyorum kanun karşıma çıkıyor. Kanun nedir? Ben yaptım ben bozarım. Bu Enver'in bir sözünü hatırlatır. Yok kanun yap kanun der ve anlamayanları izah ederdi. Yaparım olur bozarım olmaz. Beyrut'un büyük bulvarının açılmasına kanun yolu ile imkanlar yok değildi. Fakat pahalı olacaktı. Azmi Bey bir silindir gibi mahallelerin ve arsaların üstünden geçti ve yolu açtı. İzmir valisi Rahmi Bey, Konya valisi Muammer Bey de öyle yaptılar. Hepsi geniş, düzgün ve güzel yollar. Fakat mülkiyet hakkı nerede? Bir taraftan mülkiyet hakkını kitapta sıkı sıkı tutarak öbür taraftan kola kazmaya kuvvet mahalleler yıkmaktansa en sert sosyalist kanunları çıkarıp mülkiyet hakkını tadil etmek ve boş arsalar meselesini halletmek daha doğru değil midir? Büyük harpte şahıs ve mal güvenliği sıfıra düşürülmüştür. 1916'da bir müddet için gelmiş olduğum İstanbul'daki şahıs güvensizliği, mütarekedeki güvensizlikten farklı değildi. Suriye'de bu güvensizliğin en canlı misalleri sürgünlerde olmuştur. Ermeni tehciri için yapılan kanundan 4. Ordu'da istifade ederek zararlı gördüğü kimseleri ve aileleri harp sonuna kadar sürgün etmek usulünü tutmuştu. Her gün vilayetlerden, mutasarrıflıklardan teklifler alırdık. Şu aile muzırdır, münasip bir yere sürülmesine müsaade buyurulmasını rica olunur. Cevap formülü son derece basit idi. Nokta noktanın sürülmesine münasiptir. Yalnız kasaba ismini açık bırakıyorum. Erzincan'dan Bursa'ya kadar beğendiği yerin ismini koymak kumandanın elindeydi. Bunun önemi olmadığını sanmayınız. Konya ve Bursa'ya gidenler harp sonunu görmeye muvaffak olmuşlardır. Büyük harpte karadan kışın Erzurum'a gidip harp sonuna kadar bekleyebilmek biraz güç idi. Kurmay Başkanı Ali Fuat Bey'in erden en kızdığı şey işte bu sürgünler idi. Bir gün ben yine bir cevap formülü yazmıştım. Ali Fuat Bey müsveddenin altına F işaretini koyduktan sonra kumandana götürecektim. Kağıdı okudu ve bana dönerek, "Niçin illa böyle yazıyorsunuz?" dedi. Şüphesiz ben ancak adet olanı yapabilirdim. "Bakınız," dedi, "bu cevap şöyle de yazılara kumandana götürülebilir." Ve bu tetiş artık yeter manasında bir müsvedde yaptı ve bana, "El yazınızla yazıp kumandana veriniz," dedi. Dediğini yaptım. Cemal Paşa kıpkırmızı, hiddet kesildi. "Nasıl böyle cevap yazabilirsin?" Kurmay Başkanı'nın emri olduğunu anlattım. Müsveddenin altına, "Benim mesuliyetim altında cereyan eden siyasi işlere karışmaktan herkesi men ederim," gibi bir ihtar yazdı ve "Siz bunu kendisine veriniz," dedi. Onu da yaptım. O gün El Şark gazetesi açılış törenine gidecektik. Ali Fuat Bey odasında kapalıydı. Cemal Paşa biraz bekledi, ısrar etmedi ve gittik. Dönüşte Ali Fuat Bey'in beni çağırdığını söylediler. Benimle Cemal Paşa'ya bir istida yolladı. Aklında kaldığına göre istidanın hülasası şu idi: "Size hizmet edecek maddi manevi hasretlerden mahrum olduğum için tekaüt edilmemi rica ederim." Kurmay Başkanı'nın o günlerde geçirdiği ıstırabı bilirim. Sonraları siyasi kağıtları artık hiç görmedi. Doğrudan doğruya kumandanlarla temas ederdim. Bunun Cemal Paşa üstünde bir tesiri kaldığını zannediyorum. Lübnan'dan naklolunması istenen bir ailenin dosyası yanımızda olarak Lübnan'a gitmiştik. Kumandan cevabı Lübnan'da veririz diyordu. Mutasarrıfın yanında ailenin oradaki evrakını istetti. Bu aile bir köyde otururmuş. Mutasarrıf kumandanın havale ettiği şikayeti kaymakama, kaymakam nahiye müdürüne, o da yerli bir jandarma çavuşuna havale etmiş. Jandarma çavuşu ne dediyse havale üstüne havale, kumandana kadar o cevap gelmiş. Cemal Paşa mutasarrıfa, "İnsaf ediniz," dedi. "Ben Suriye ve Garbi Arabistan umum kumandanı, bir aile hayat ve mematı hakkında bir Lübnanlı jandarma çavuşun arzusu ile karar vereyim." Fakat bu havalelerin içine karışan garazlar, kinler, hınçlar ve öçlerin yüzlerce kurbanı Anadolu içlerinde senelerden beri çürüyüp durmaktaydı. Ben şark kanunsuzluğunu murad ediyorum. Belki fikir sistemlerinin ve bu sistemlere göre kurulacak yeni düzenlerin, esaslı düzen, tasfiye ve kuruluş savaşları demek olan devrim idareleri bununla mukayese edilemez. İttihat ve Terakki'nin ne başıboş ne de bağlı devirlerinde ya anarşinin ya şahsi istibdadın çilelerini çektik. Hiçbir vakit belli bir fikir ve düzen sisteminin mütecanis hüküm ve nüfuzunun ne olduğunu onlarda görmedik.